Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında birkaç haftadır adalet prensibini işliyoruz ve bu hafta da adalet prensibinin uygulanması gereken önemli noktalarından birine temas edeceğiz kıymetli hocamla. Ben hocama bir hoş geldiniz diyeyim, sonra konuya başlamış olalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefalar verdiniz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Hocam geçen hafta idarecinin ve idare edilenin, yani çalışanın adaleti konusunda kalmıştık. Birkaç örnek verecektik. O örnek sonrasında da İdarecinin adaleti nasıl olmalı ve çalışanın, işte şimdi günümüzde mavi yaka beyaz yaka diyorlar, evet, mesela. Evet. Çalışanın, idareciye tabi olan kişinin de idareciye karşı sorumlulukları var demiştik. Onun adaleti nasıl olacak? Bu konuları biraz işlesek hocam.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Biz geçtiğimiz programda adaleti tanımlarken aslında hak edene hak ettiğini vermenin karşılığıdır demiştik. Evet. Yani hak sahibine fazlasını ya da azını vermenin adalet olmayacağından bahsetmiştik. Bu alanda örneklerimiz var demiştik. Hazreti Peygamber'den başlayan sahabe, tabiun ve sonrası dönemde 4 halife dönemiyle birlikte Osmanlı özellikle. Biz aslında tüm programlarımızda Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili bahsederken aslında adalet prensibiyle bahsediyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her alanında adalet en önde geliyor. Bunun en açık, en bize net örneği, hırsızlık yapmış bir kadının elinin kesilmemesi için kendisine ricada bulunulduğunda verdiği cevap. Rivayet biraz uzun, ben özetleyerek söylüyorum. Efendimiz orada hulasasıyla diyor ki, şayet kızım Fatıma da olsaydı, bu suçu işlemiş olan, ben onun kızım olmaklığına bakmazdım, onun elini keserdim diyor. Yani adalet dediğimiz hadise şahsa göre şekil almayanın karşılığıdır. Biz bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da birçok örnekle, evet, görüyoruz.
Babanın peygamberliğine güvenme.
Kesinlikle. O da mesela tabii ibadi, evet, tarafı, işin biraz daha manevi boyutuna.
Yani öbür taraftaki
oradaki adaleti,
adaletin adalet noktasında bir torpilin olmayacak.
Olmayacak. Yani. Neden? Çünkü وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin yükünü yüklenmeyecek. Bu aynı zamanda kimse kimsenin, tabir yerindeyse, cüzdanından almayacak demek. Ancak istisnası var onun. Kul hakları vesaire haklar burada bu planın ya da bu programlamanın, evet, dışında kalıyor.
Gerçek iflas.
Gerçek iflas dediğimiz, müflis dediği peygamberimizin, evet, işaret ettiğiniz. Burada tabii bizim 4 halife döneminde malum her halifenin farık vasıflarındandır adaletli davranmak. Ama Hazreti Ömer'in adalet anlayışı daha farklıdır. Yani bir Dicle'nin kenarında bir kuzuyu bir kurt katmış olsa bunun hesabı benden sorulur diyecek kadar ince düşünen, hatta gece tebliğli kıyafet tüm vatandaşların ihtiyaçlarını gideren bir yapıda. Hazreti Osman Efendimiz de hakeza, Hazreti Ali Efendimiz de hakeza, örnekleri çokça var. Yine biz sahabenin genelinde böyle bir adaletli davranışın varlığını görüyoruz. Bunu özellikle o büyük seferlerde birbirlerine karşı olan muhataplıklarında görüyoruz, yardımlarında görüyoruz. Burada tabii bizi biraz daha yakın dönemde ilgilendiren hallerden bir tanesi, gerçi Hazreti Ebubekir Efendimiz'den şu örneği vermeden geçmemek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan halifeliği aldıktan sonra kendisine işaretle halifelik verildikten sonra minbere çıkıp şunları söylemişti. En hayırlınız olmadığım halde ben en hayırlınız olarak buraya çıkarıldım. Yani siz beni bu isimle yaftalayıp buraya koydunuz. Tabii büyük bir mütevazilik örneği. Hazreti Ebubekir'e de yakışan bir mütevazilik bu. Diyor ki şayet vazifemi hakkıyla yerine getirirsem o zaman bana yardımcı olun. Ama yok, yanlış bir harekette bulunursam bana doğru yolu gösterin. Aslında burada da bana yardımcı olun demek istiyor. Çünkü adaleti sağlayamamanın karşılığı zulmetmektir. Ve zulmetlerinin de peygamberimizin ifadesiyle zalime de mazluma da yardımcı olun. Diyorlar ki ya Resulallah, mazlumun yardımını anladık. Hani ona ihtiyacını gidereceğiz ya da yapılması gerekeni kendisine yapacağız ama zalime nasıl yardımcı olunur? Elini tutun diyor. Engel
yapmasın.
Olun. Yapmasın. Hazreti Ebubekir de bunu işaret ediyor. Diyor ki ben acizim diyor. Yani bu anlamda benim hatalarım olabilir. Ki Efendimiz bunu bazen iki kişi arasında ben bir hüküm verirsem orada eğer hak sahibi hakkı gasp edense ya da gasp edilense burada benim verdiğim hüküm anladıklarımdan, dinlediklerimden verilenin karşılığıdır diyor. Hı hı. Ben eğer birinizin hakkını birine geçirdiysem bununla sakın ahirete göçmeyin diyor. Çünkü Efendimiz de insandı, hüküm veriyordu ve insanları dinleyerek hüküm veriyordu. Bunun Kur'an'da örneği de var. Yani Hazreti Davud Aleyhisselam'a işte 99 koyunu olan birisi gelip kardeşinin hakkını istediğinde, kardeşi benim bir koyunum var, abim bana böyle bir zulümde bulunuyor deyince hüküm vermişti. Hükmü doğru verdi. Yani bir koyun sahibi bir koyunun sahibidir diye hüküm vermişti. Doğru da hüküm vermişti ama tarafeyn, yani iki tarafı dinlemeden karar verdiği için çok pişman oldu. Çok da istiğfar etti. Yani ya Rabbi dedi, ben ikisini de dinlemeliydim. Tamam, belki isabet ettim ama ikisini de dinlemeliydim diye böyle bir istiğfar var Hazreti Davud Aleyhisselam. Yani Kur'an'da da bunun örnekleri çok. Ama evet, biz bunun inikasını, yansımasını Hazreti Peygamber'in o adabıyla, o ahlakıyla, sahabi güzinin o adabıyla, o ahlakıyla kendi dönemimiz öncesi Osmanlı döneminde görüyoruz. Mesela burada bir Şeyhülislamlık müessesesi var. Burada Şeyhülislam deyince tabii İslam'ın şeyhi anlamında tercümeten bakıldığında Şeyhülislam sadece din işlerine bakan bir adam gibi addediliyor. Aslında Şeyhülislamlık müessese itibariyle birçok kurumu, vazifeyi içine alıyor. Bugünkü meclis başkanı gibi düşünün. Bugünkü meclis başkanı gibi düşünün. Yani aslında
yani biz daha çok Diyanet İşleri Başkanı gibi
addediyoruz. Bu aslında doğru bir yaklaşım değil. Mesela onun minimize edilmiş hali, yani bunun karşımıza çıkan hali kadılıklardır. Kadı efendilerdir. Mesela bir Üsküdar kadısı, bir Kadıköy kadısı dediğimiz zaman karşımızdaki o kadı efendinin, şöyle söyleyelim, bugünkü ilçe bazında kaymakamlık, emniyet, işte belediye, sair işler, neyse o başkanlık alan, milli eğitim vesaire başkanlık alanları, hatta müftülük, bunların tüm kollukları o kadı efendide toplanırdı. Hı hı. Yani kadı efendi aslında küçük bir Üsküdar eyaletinin lideri gibiydi. Yani bir valicikti o. İstanbul valisi vardı. Bir de Üsküdar valisi vardı. Üsküdar valisine Üsküdar kadısı, İstanbul valisine İstanbul kadısı, işte bunların tamamını bir arada toplayana da Şeyhülislam deniyor. Hmm. O yüzden biz Hazreti Peygamber'in o adabıyla, yani meşvereti vardı çünkü, istişare heyeti vardı. O Şeyhülislam'ın padişaha müdahale hakkı vardı ama bu müdahaleyi yaparken de kendi nefsani arzularıyla değil, bir meşveretle, yine istişare heyetiyle birlikte yapardı. Onun da istişare kurulu vardı. Bundan dolayı Osmanlı yapmış olduğu çalışmalarda kesinlikle bir Şeyhülislam'ın kontrolü altında olmaksızın hareket etmiyor Osmanlı padişahları. Hatta 36 Osmanlı padişahından 6'sının Şeyhülislam tarafından hale edildiği, yani vazifeden alındığı bilinir. Neden? Çünkü bazı arızaları, bazı eksikleri, bazı yanlışları gördüğü zaman müdahale eder. Bunu kendi nefsi adına değil, bunu sahip olduğu kimlik adına yapar. Biz önce saydığımız o kolluklar adına bunu yapar. O yüzden mesela Hazreti Fatih'in Akşemseddin'le olan, Kanuni, Hazreti Kanuni'nin Ebu Suud Efendi ile olan o diyalogları bizim için çok önemlidir. Mesela Yavuz Sultan Selim Hazretleri Mısır seferine çıkacağı zaman, özellikle Çaldıran seferleri vesairelerine çıkacağı zaman birkaç gün müzakerelerde bulunuyor. Birkaç gün müzakerelerde bulunuyor ve Şeyhülislamlardan bu anlamda fetvalar alıyor. Yani aslında yürütmeyi birileriyle birlikte yapıyor. Tek başına yapmıyor.
İstişare ediyor.
İstişareyle yapıyor. Bunlar çok önemli. Zaten ayetin işareti de oydu. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl yönetimi uyguladıysa o yönetim adabıyla adaplanıp yönetimi devam ettirmenin derdine düşüyorlardı. Şurayı gözden kaçırmamak lazım. Tabii biz bazı idari şekiller biliyoruz. İşte mutlakiyet gibi, meşrutiyet gibi, cumhuriyet gibi. İslam'da bunların bir şeyi yok. Yani bir ehemmiyeti yok. Yani meşrutiyetle olsun, işte padişahlıkla olsun, halifelikle olsun, yönetimi diye bir kastı yok İslam'ın. İslam'da temel olan yönetimde bir liyakattir, ehliyettir. İkincisi şeriattır. Yani Kur'an ve sünnet üzere bir yönetim sistemi uygulanıyor mu, uygulanmıyor mudur? Yani İslam'ın yönetime bakışı budur. Olan mütevellit biz Hazreti Peygamber'in Medine vesikasını vesairesini, o yazdığı mektupları, aldığı kararları, fasair, kanunname, siyasetname gibi belgeleri dikkate aldığımızda aslında bir yönetim şekline takılı kalmadığını görüyoruz. Çünkü hangi yönetim şekli olursa olsun Kur'an ve sünnet perspektifinde, çizgisinde yürüdükten sonra onu hangi sisteme soktuğunuzun çok ehemmiyeti yok. Çünkü neticede orada ehliyet ve şeriat işleyecektir. Burada yine Kanuni Sultan Süleyman'ın tabii ki vefatında beni bir sanduka bırakmıştı. Bu sandukayla beraber defnedin demişti. O sandukayı tabii Ebu Suud Efendi'ye sordular ne yapalım diye. Dedi ki bu caiz değil. Neticede böyle bir sandukanın defni değil ama içinde ne var diye bakalım dediler. Açtılar, baktılar ki tüm seferler için alınmış fetvaların birer nüshası içerisinde duruyor ve Ebu Suud Efendi'nin imzasıyla dedi ki, ey koca padişah, sen bu dünyada da ahirette de kendini kurtardın, hele biz ne olacağız dedi. Hmm. Niçin? Çünkü o fetvaların uygulanması onun sorumluluğunu da getiriyor. Yani keyfe keder bir fetvanın verilebilmesi mümkün değil. Bir de şu var, İslam'da hiç kimseyi dokunulmaz kılmıyor. Adalette İslam. Hı hı. Herkesin yargılanma diye bir hadisesi söz konusu. Tabi burada yargılayacak olan da, yargılanan da İslami adaba, yani Kur'an ve sünnet adabına mutabık olarak yargılanacak. Yargılayan da, yargılanan da mutabık olacak. Evet. Bunun örneği tabi Hazreti Fatih'in, biliyorsunuz, o bir mimarın, Hristiyan bir mimarın elini kestirmesi hadisesi vardı. Orada İlyas Efendi miydi? Onu oydu galiba adı. O Kadı Efendi dedi ki, bu neticede dava padişahın kısas edilmesine, yani elinin kesilmesine kararen sonuca bağlanmıştı. Bu şey olunca Hazreti Fatih'e mimar şaşırdı. Yani koskoca padişahın eli.
Mimar yabancıydı bir de.
Mimar yabancıydı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Ermeniydi,
evet.
Mimardı. Hristiyandı, onu kesin biliyorum. Ermeniydi. O dedi ki, yani şimdi siz bana bu yapılmış olandan kaynaklı bir kısası bir padişaha uygulayacak mısınız dedi. Dediler ki evet dediler. Neticede orada bir haksızlık söz konusu. Bir suç varsa o suç burada Fatih Hazretleri'ne aittir. Hatta onu mahkemeye davet ederken ismiyle davet ediyor. Muradoğlu Mehmet diye davet ediyor. Yani işte Cihan Perver, iki Cihan Padişah vesaire, böyle bir şey yazmıyor. Diyor ki Muradoğlu Mehmet, davan var, gel şu saatte. O da kalkıyor, geliyor. Dava görüldükten sonra, asıl burası bizi çok ilgilendiriyor, adam bu hali görünce bu hale hayret ediyor. Ve sonrasında diyor ki, eğer İslam bu kadar adaleti savunan bir karşılıksa benim İslam olmamam için bir gerek yok diyor. Ve davasından vazgeçiyor. İslam oluyor. Davasından vazgeçiyor. Sadece diyetini ödeterek, yani Hazreti Fatih maaşından kesilerek ona bir ev tahsis ediliyor. Bir maişet, geçim tahsis ediliyor ve o onun artık ölene kadar takibini yapıyor. Hazreti Fatih'in böyle bir görevi yükleniyor. Sonrasındaki diyalog çok mühim. Diyor ki, eğer diyor sen beni padişah olduğum için kayırıp hükmü benim lehimde verecek olsaydın senin kelleni uçururdum diyor Hazreti Fatih. Burada tabii Kadı Efendi de yani yenilir yutulur bir insan değil. O da hançerini gösteriyor. Diyor ki, sen hele bir itiraz edeydin göğsünün tam ortasına bunu saplardım diyor.
Vay.
Yani bir padişaha, bir Kadı Efendi'nin, bir kadı, Üsküdar Kadısı yani. Hı hı. Bir Kadı Efendi'nin de bugün Üsküdar'da vardır. Bir dernek var orada. Onun olduğu yer, orası hatta mahkeme sokağı diyebilir. Hı hı. O bölge bu hadisenin yaşandığı yer. Şimdi Fatih Hazretleri'nin teslimiyeti, Kadı Efendi'nin teslimiyeti. İşte İslam'daki adaletin karşılığı budur. Ama şurası çok mühim. Bunun yine altını çizerek söylüyorum. İslam'da bu tür adaletin uygulanacağı zemin, uygulayacak olan şahıslar ve uygulamayı kabul edecek olan şahısların imanları çok önemli.
Eyvallah.
Yani şimdi biz belli bir takım şeylere özlem duyuyoruz ama özlem duyduğumuz bize yakışır bir halde mi? Yani bunu da bilmek gerekiyor. Yani şeriat Medine'de bir yere kadar ama Mekke'de tam manasıyla iman üzereydi. Şimdi Mekke'deki o imanın karşılığında bir Medine tesisi var. Medine tesisinde bir Medine vesikası var. Medine vesikasına uymayacak olan insan yok. Böyle bir iman silsilesi söz konusu. Ki biz bunu şöyle de biliyoruz. Efendimiz o vesikayı yayınladığında 4500 kadar, 5000 kadar Yahudi, yine bir o kadar müşrik Arap o bölgede hakimdi. Yani ortaya sandık gelecek olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en fazla hadi çocukların da oyunu verelim 1500 oy alacaktı. Ama diğerlerinin oyu belki 8-9 bin olacaktı. Ancak orada bir hüküm üstünlüğü ortaya çıktı. O da sahabenin iman kuvvetiydi.
Eyvallah.
Çünkü onlar imanı kavi olduğu için diğerleri İslam'ın üstünlüğünü, el İslamu ulya ve la yu'la aleyhi diyor Peygamberimiz. İslam yücedir, hiç kimse onu alçaltamaz. Yani o İslam'ın üstünlüğünü sahabi anladı ve bu o hareketi yaşayarak bir Medine vesikası oluştu. Medine vesikasında Efendimiz tarafeyn, yani iki tarafı da birbiriyle belirli kıldı önce. Yani Müslümanları ayrı bir grup olarak tanımladı. Müslümanların dışındakileri ayrı bir grup olarak tanımladı. Hatırlarsınız bunu Siyer programında takdim etmiştik, uzunca sunmuştuk. Tabii bu hali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı o adalet halini biz daha sonraları dönemlerde kendi içimizde görüyoruz açıkçası. Bunun tabii bize yansıyan tarafı nedir? Yani biz bugün işte idareciler olarak, işverenler olarak ya da bu idareden almamız gereken hisse olarak ne yapabiliriz? Şöylece birkaç not almıştım, onları paylaşayım.
Buyurun hocam.
Şimdi tabii Her şeyden önce hem idare edenin hem idare edilenin bu adalete inanması gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz hal bu. Yani hem Kur'an ve sünnetin ittibaına, tabi olmaklığına hem çalışan hem çalıştıran kimse, hem müdür hem müdürlerin vazifesinin altında olanlar bir kere ayetle, hadisle sabit olduğunu bilip, bunun Allah'ın emri olduğunu bilip ona iman etmeleri gerekiyor. Hatta cuma günleri dinliyoruz. Allah'ın adaleti farz kıldığı ile alakalı hutbenin sonunda okuyorlar imam efendilerimiz. Bu çok önemli. Bir diğeri Allah-u Teala'nın adalet sahiplerini sevdiği ile alakalı hem Nahl suresinde hem Hucurat suresinde bize işaretler var. Hadis-i şeriflerde de 7 sınıf zümrenin gölgesi olmayan zamanda gölgeleneceği, yani kıyametin o zor döneminde, cennet cehennemin zor döneminde gölgelenecek kimseler arasında adil idarecilerin olduğundan bahsedilir. Tabii bu idarecilik nasıl olacak? Bir kere Efendimizin hadisinden işaretle ra'i olduğunu unutmayacak. Efendimiz kullukum ra'in ve kullukum an ra'iyyetihi buyurmuştu. Mesulün an ra'iyyetihi buyurmuştu. Yani şöyle, ra'i çoban demek aslında. Ama çobanın buradaki temsili bir metafor olarak kullanıyor Hazreti Peygamber bunu. Yani vaka o bir kişileştirme. Resulullah Efendimiz bu kişileştirmeyi yaparken, yani bizim çobana benzetilmemiz, idareci olan şahıslardan bahsediyorum. Çobana benzetilmesi hali, tabii bu sadece idareci değil, her ferdin idaresiyle alakalı. Çünkü her ferdin bir idari vazifesi var. Efendimizin kullukum dediği ifade, her biriniz ra'in, çobansınız. Peki hocam benim çalıştırdığım kimse yok. Ben de çoban mıyım? Tabii sen de kendinin çobanısın. Nefsinin çobanısın. Neticede çobanlık burada devam ediyor. O şu demek.
Eşinin, çocuklarının.
Elbette evliyse hanımı, çocuğu varsa çocuğu, maiyet altında, arkadaş grubu varsa onlar ya da başka bir grup. Evet. Yani herkesin mutlaka bir hüküm altında tuttuğu insanlar vardır. Mutlaka vardır. O hiç kimseyi bulamıyorsa o kendisidir. Bu anlamda her kimsenin bir ra'iliği vardır. Peki ra'i ne demek? Gözeten demek. Gözetim altında tutan demek. Bu Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya geldiklerinde ya Muhammed bizi de gözet. Ra'ina ra'ina derlerdi. Resulullah Efendimiz'e ait sahabenin de öyle yapmamasını işaretle, yani Yahudilerin bu alaylarını bastırma adına onlar ra'ina diyor, siz unzurna deyin. Ya bize bakar mısınız deyin. Yani bu ra'i gözetmek, her haliyle gözetmek anlamında. Burada tabii bir idarecinin çalışanlarına huzurlu bir ortam oluşturması, gözetimin altında bunlar var. Onlara iyilik ve fayda verecek şeyleri tavsiye etmesi. Yine almış olduğu vazifeyi Allah'ın emaneti olup görüp bu minvalde işler yapması. Yine Allah'a en sevgili ve en yakın olma yolunda bir zalim idareci olmaktan, Allah'ın kendisine mesafe koyduğu dediği Hazreti Peygamber'in hadiste idareci olmaktan Allah'a sığınmasın. Hak neyse hak sahibine o hakkıyla muamele etmesi. Yine seven ve sevilen kimse olması, yani kendisine hem seven bir kimse, kendisi hem sevilen bir kimse olması, çalıştırdığı yerde ya da vazifesini aldığı yerde olması gerekiyor. Tabii bunlardan en önemlilerinin başında bir idarecinin idaresi altında olanlara dinini ve dünyevi işlerini kolaylaştıracak imkanlar sunması gerekiyor. Şimdi çalışanlarımızın kıldığı namazlar, çalışanlarımızın tuttuğu oruçlar, çalışanlarımız için kurban vesaire, Ramazan bayramları gibi bayramlarda iltifatlandırılması, onlara ikramlarda bulunulması, özellikle namazlar için kendilerine lütuflarda bulunulması. Şöyle bir hadise hatırlıyorum. Bir kardeşimiz bir yerde bir iş tutmuştu, bir güvenlik işi. Bir hafta çalıştı, bıraktı. Dedim neden bıraktın dedim. Orası dedim senin istediğin bir yerdi. Dedi ki hocam namaz kılmama müsaade etmiyorlar dedi. Namaz kılmama müsaade etmiyorlar dedi. Ben dedi işimi aksatmadan namazımı kılıyordum. Öğlen yemeğinde zaten öğlen namazımı kılıyordum. İkindileyinde abdestli oluyordum. 5 dakikalık 10 dakikalık namaz, yani seccademi kılıp namaz kılmama iş sahibi müsaade etmedi. Bu mesaiden çalmandır dedi bana diyor. Öyle olunca peki o zaman mesaini siz başka türlü değerlendirin mesainizi dedim diyor. Ben çıktım diyor. Başka bir yere girdim. Şimdi elhamdülillah diyor. Çok güzel bir yerde. Onlar da ben namaza camiye, mescide gitmezsem kızıyorlar. O neredesin abi, niye gelmedin, niye görmedik seni diyorlardı. Maşallah. Böyle bir yere tevessül etmiş. Allah da onun o samimi niyetine çok güzel bir kapı açmış. Yine çalışanların din, dil, ırk ve sınıf farkları özellikle mutlaka olacaktır. Biraz önce siz ifadeyi kullanırken bir yakaya renk tabiri kullandınız. Mavi yaka, beyaz yaka ifadesi. Açıkçası bilmiyorum, belki çalışanlar ya da dinleyenlerimizden böyle işverenler bunu kabul edenler vardır ama ben bu ifadeleri de çok hoş görmüyorum. Neden? Çünkü bu statü farklılığı, yani sınıf farklılığı, işte beyaz, mavi, kırmızı, yeşil, pembe yaka vesaire gibi kullanımlar, bunlar insanlar arasına fark koymanın adı. Bu değiştiriyor. İnsanların birbirine bakışlarını değiştiriyor. Olabilir bir kardeşimiz bir kurumun temizlik personeli olabilir. Bir kurumun çaycı personeli olabilir. Şunu görmezden gelmemek lazım. Yani namaz kılan bir insanın abdest aldığı abdestliği temizleyen kardeşimiz o bizim. Yani bizim aslında abdestimizin sahih olmasında bir nefer, bir unsur. Şimdi bize çay getiren kardeşimiz bizim tabir yerindeyse gıdamıza bir takviyede bulunan. Şimdi bu kardeşimizin abdest alması, bu kardeşimizin namazlı olması, bu kardeşimizin o çayı demlerken şöyle Fatiha okuması, tahiyyat okuması, ayetel kürsi okuması, felak nas okuması üzerine üflemesini bir düşünün. Bu ayrı bir berekettir. Onun için bu tür ifadeleri biz kardeşlerimizi kendimize yakın olarak elbette ki idare eden edilen olacak. Hı hı. Yani mutlaka bir ordunun komutanı olacak. O orduda komuta edilen mutlaka olacak. Ama bunu bu tür ifadelerle ayırmak belki kurumsal bağlamda bir şey ifade ediyor ama bu dışarıya taşmamalı diye düşünüyorum. Yani artık üniforma çıktığı zaman gerisini sorma demek lazım. Yani hani mescit misali. Yani biz camiye mescide gittiğimizde reisi cumhurla da en büyük şahsiyetlerle, zatlarla da aynı statüdeyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Cenab-ı Hak innallâhe len yanzuru ilâ ecsâmikum hadisiyle hiçbirimizin ne cesedine, ne kılığına, ne kıyafetine bakmıyor. Velakin yanzuru ilâ kulûbikum diyor peygamberimiz. Kalplere bakıyor. Yani bunu görmezden gelmemek lazım. Allah'ı ve ahiret gününü unutmayan, hatırlayan ve daima da hatırda tutan ve çalışanlarına da bunu hatırlatan olmalı. Hı hı. Yani bir vazife yapılırken, bir iş yapılırken o kardeşlerimizi mümkün mertebede yapmış olduklarının karşılığında aldığı paranın helal ve helal olmama hususunda uyarılması lazım. Dikkatli olmalarını uyarmak lazım. Bunun da en güzel kontrol merci ahiret ahvalidir, ahiret imanıdır, ahirete inançtır. Uyarmak lazım lisan-ı münasiple. Bak kardeşim aldığınız para haktır. Onun için dikkatli olun, işlerinizi güzel yapın. Hı hı. Adam bir işini çok erkenden temiz yapıp bitiriyorsa ona da zulmetmemek lazım. Bu da iki işin başka bir periyodu. Mesela bazı insanlar vardır, Anadolu'daki ifadesiyle elinden iş kaçar. Yani eli iş tutar o adamın. Yani bir işe girdiği zaman birinin 6 saatte yaptığını o 3 saatte yapabilir. Yani bu adam 3 saatte yapıyor bu işi, 3 saatte de şu işi yapsın dememek lazım. Hı. Yani bu da ona zulüm olur. Çünkü o 3 saati diğer 3 saatteki o belki istirahatine borçlu. Onu bilemiyoruz. Onun için bir iş kolu vardır, iş tanımı vardır. O iş tanımı içerisinde bir insanı mevcut tanımlar içerisinde istihdam etmek lazım. Ve bunu da işe girmeden söylemek lazım. Yani şöyle de bazen iş akitlerinde olur. Bunlar da komiktir aslında. Yazar yukarıya 20 tane madde yazar. En altına da şunu yazar. İşte bir üst amirin verdiği diğer işleri yapmak. O zaman diğer 19-20 maddeyi silin. Tek onu yazın. Yani bu doğru bir şey değil. Ya bir adama iş tanımı veriyorsanız sonunda bu söylenmemeli. Ya da onu da içine alacak muhtevada maddeler oluşturmalı.
O işler ne?
Onlar ne? Yani şimdi adam çaycı tuvalette yıkayacak mı? Ya da tuvaleti yıkayan adamca çay yapacak mı? Bu bir kere hijyen açısından iyi mi, doğru mu? Ya da bu adam işte patates çuvalı indirecek mi? Ya da dışarıdan fatura yatırmaya gidecek mi? Bunların her biri neyse o iş akdinin karşılığı. Bugün her bir firma kimi nasıl çalıştıracağını bilir. Evet. Onun için yaptığı işi sevmesi ve insanın sevdiği işi yapması adına yöneticilerin biraz takviyeci olması lazım. Ehil olan bir emanettir. Ehil olanı emanete sunmaya çalışmak lazım. Yani adama iş değil de işe adam aramak lazım. Adama iş değil, işe adam aramak lazım. Çünkü o zaman ya bizim falan adamımız boşta kaldı. Hele aslında bu adam bilgisayar bilmez ama bilgisayar işi yapsın demek. O adama da zulüm olur, başka işe de zulüm olur. Ez cümle hulasa, yöneticilikle ilgili şu ifade çok mühim. İbrahim Ethem Hazretleri de yanlış hatırlamıyorsam onun bir sözü var. Diyor ki, idarecilik ateşten gömlek giymek gibidir. Giyersin, yanarsın, yanmayacaksın. Hmm. Dönersin, sıçratırsın, sıçratmayacaksın. Etrafına düşer, düşürmeyeceksin. Düşerse yakar, yaktırmayacaksın diyor.
Eyvallah.
Çok mühim bir sorun bu.
Allah razı olsun.
Burası çok önemli. Bir de çalışanlarımızın şeyleri var. Onu da inşallah.
Önümüzdeki hafta inşallah onları konuşalım hocam.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Sizlerden
gönlünüze
de inşallah.
Sağlık. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte adalet prensibini konuştuk ve idarecilerimizin adaleti nasıl olacak sorusunu cevaplamaya gayret ettik. Peygamber Efendimiz'den ve ecdadımızdan örneklerle. Önümüzdeki hafta da çalışanların, idareciye tabi olan kişilerin adaleti ne olacak bunu konuşacağız. Allah'a emanet olun. Bizleri de duadan unutmayın efendim. Kulağınız bizde olsun. Hoşça kalın efendim.